Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 11 İsvan 1401, Hicri Kameri 9 Şaban 1444 ve Miladi 2 Mart 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alemi Sayın Yahya Kamacı ile 3 hayırların fazileti üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, dille işlenen günahların sosyal ve bireysel etkileri, semavi tilavetler ve kalıcı tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Güney Pars 14. fazın hizmete açılış töreninde düşmanların ekonomik sorunlar peşinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, kargaşayı destekleyen bazı Avrupalı ülkeler hata yaptı dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran ile temasları korumak oldukça önemli dedi. Türkiye'de Altılı Masa'nın 12. toplantısı başladı. Tel Aviv adeta savaş alanına döndü. Ve Irak ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Şimdi haberler.
Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ın 14. fazı hizmete açıldı. Güney Pars rafinerisinin 14. fazı bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin katıldığı tören ile hizmete açıldı. Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında ortak olan 9700 km² Güney Pars doğal gaz sahası İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık %40'ını oluşturuyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün düşmanların ekonomik sorunlar çıkarmaya çalıştıklarını işaretle sanayinin ülke için büyük önem arz ettiğini söyledi. Bugün İran'ın enerji başkenti Buşehir'de Güney Pars sahasının 14. fazının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülkenin askeri alanda gelişmesinin yanı sıra sanayi sektörünün gelişmesinin de büyük önem arz ettiğini işaretle, güçlü İran'ın daha fazla rafinerileri ve petrokimyalarla şekilleneceğini söyledi. Reisi Güney Pars'ın 14. fazının tamamen İranlı uzmanlar ve yerli imkanlarla hizmete verilmesinin "Biz yapabiliriz" sloganının bariz bir örneği olduğunu ifade etti. enerji sektöründe yatırımların da büyük önem taşıdığını ifade eden reisi, ülke sermayesinin üretime yönlendirilmesi gerektiğini İslam İnkılabı rehberinin vurguladığı gibi bu çabalarla ekonominin büyümesinin şart olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeleri, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakereler ele alındı. Bakan Emir Abdullahyan, İspanya Kralı 6. Felipe'nin İslam devriminin 44. zaferiye dönümü münasebetiyle İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile gönderdiği tebrik mesajından dolayı teşekkür etti. Bakan Emir Abdullahyan, İran'da son dönemdeki kargaşa eylemlerine işaretle bazı Avrupalı ülkelerin bu kargaşalarda analitik hata yaptıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan, İran ve İspanya arasındaki ilişkileri olumlu olarak değerlendirdi. İran-İspanya ilişkilerine değinen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cenevre'de CNN muhabiri Christian Amanpour'un sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada, Amerika yetkililerinin nükleer anlaşmaya dönme cesaretine sahip olmadıklarını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerikan televizyon kanalı CNN'in sorularını yanıtladı. Bakan Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran'a davet edildiğini işaret ederek, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliği doğru yolda ilerlemektedir, dedi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında, İran anlaşma doğrultusunda hareket ettiğini bazı ülkelerin aracılığıyla Amerika'ya açıkça duyurdu. Müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak ifadesini kullandı. Bakan Emir Abdullahyan sözlerinin devamında bir kez daha İran'ın Rusya'ya, Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere hiçbir silah vermediğini, İran'ın Rusya'ya İHA verdiği iddialarının temelsiz ve gerçek dışı olduğunu vurguladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Bakü'de gazetecilere yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile temasları en yüksek seviyede korumanın büyük önem taşıdığını belirtti. Trend News'un haberine göre bağlantısızlar hareketi temas grubu liderler zirvesine katılmak üzere Bakü'de bulunan Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi, gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile temaslar ve diyaloğun korumasının kendileri için en yüksek seviyede önem arz ettiğini belirtti. Grossi sözlerinin devamında İran'ın bazı noktalarında nükleer faaliyetlerinde endişe verici değişikliklerin kayıt etmekte olduklarını iddia ederek, ajansın son sıralarda artan kuşkuları gidermek ve yakından durumu incelemek için bu noktalara doğrudan erişebilmesini temenni etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ayrıca bu konuyu İranlı meslektaşları ile görüşmede ele alacağını söyledi. Grossi yarın başkent Tahran'a gelecek. Ajans Genel Müdürü'nün cumartesi günü İranlı Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslam ile görüşmesi bekleniyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı İran'a bir araştırma ekibinin gönderilebileceğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı bu ülkenin Tahran'daki Büyükelçiliğinde yaşanan olayla ilgili olarak bu ülkenin devlet adamlarının iddialarını yenileyerek Tahran ile telefon görüşmeleri yaptık, gerekirse bir heyet Azerbaycan'dan İran'a gidecek, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savcısı Kamran Aliyev, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı olayıyla ilgili verdiği röportajda bu ülke yetkililerinin İran'a yönelik suçlamalarını yineledi. Olayın planlı olduğunu öne sürerek bu suçla ilgili uluslararası kurumları bilgilendirdik. İran tarafından cevaplanması gereken birçok sorumuz var, dedi. Bu konuda Tahran tarafından bilgi toplandığını ve telefon görüşmelerinin olduğunu belirten başsavcı, diğer unsurlarda dahil olmak üzere bu suça karışan herkesin ortaya çıkarılıp yargılanması gerektiğini, gerekirse Azerbaycan'dan bir heyetin İran'a gideceğini de belirtti. Aliyev bu saldırının önceden organize edildiğini öne sürerek olayın failleri ile azmettirenlerinin sorumlu tutulması gerektiğini iddia etti. Yaklaşık bir ay önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı bir kişi saldırdı. Yaklaşık 25 yıl önce eşiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tanışıp evlenen İran vatandaşı Yasin Hüseyinzade, bu yıla kadar ruhsal açıdan şizofreni rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birçok ihtilaflar yaşadı. Yasin'in karısı çocuklarıyla bağını koruyarak ülkesine döndü. Buna rağmen Yasin karısının hala büyükelçilikte olduğunu ve belki de Cemal Kaşıkçı'nın hikayesinin tekrarlandığını düşündü. Hatta onun durumundan endişelendi. Yasal açıdan bakıldığında Yasin'in karısı ülkeyi terk etmek için kocasının iznine ihtiyaç duyduğundan ayrılmak için izin alması gerekiyordu ve büyük olasılıkla büyükelçilik onun ayrılmasında ona yardımcı oldu. Buna göre eşinin kaybolduğunu düşünen Yasin aynı zamanda birkaç kez büyükelçiliğe başvurarak eşinin geri dönmesini talep etmiş. Ancak son olayda büyükelçiliğin güvenlik görevlileriyle kavga bile etmişti. Yasin büyükelçilikten dışarı atıldıktan sonra ise büyükelçiliğe silahlı saldırı gerçekleştirmeyi kafaya koyar. Yasin tarafından büyükelçiliğe düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Katar eski başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir Esani, Arap ülkelerinden İran ile uzlaşması gerektiğini atıfta bulunarak bölgede kimsenin İran'la savaşı istemediğini söyledi. Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir Esani, Bloomberg Network ile yaptığı görüşmede İranlı askeri yollarla yüzleşmekten bir tür endişe duyduğunu dile getirdi ve kimsenin bunu istemediğini ifade ederek "Çünkü bizim çıkarımıza değildir," dedi. Katar eski başbakanı 14 Şubat'ta Doha'da gerçekleşen görüşmede "Benim ilk endişem İran değil, ilk endişem bölgede nasıl davrandığımız. Liderlerden bahsediyorum, ben onlardan biri değilim. Şu veya bu ülkeyle bazı farklılıklar olduğunu ancak bu farklılığın medeni bir şekilde tartışılması gerektiğini vurguladı. Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir Esani, askeri çatışma hakkında "Bu karar bizim değil çünkü şu anda bölgenin liderliğini alıp İran'la sorunumuz var" deyip onlarla oturup detayları açık açık konuşup çözüme ulaşacak durumda değiliz dedi. Katar'ın eski üst düzey yetkilisi İran, Irak ve Fars Körfezi İşbirliği Konsey ülkelerinin Fars Körfezi bölgesinde uyum içinde yaşaması gerektiğine inanıyor. Bunun barış, ticaret ve ekonomi için büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'de Mart ayında İran sinemasından 3 film ekrana getirilecek. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT2, Mart ayında her akşam farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunacak. İşte bu ay TRT2'de yayınlanacak olan İran yapımı filmler: 3 Mart Cuma 21.30'da Gaside-i Gavve Sefid, Beyaz İneğin Türküsü; 8 Mart Salı günü 21.30'da Şirin ve 30 Mart Perşembe günü 21.30'da Benderband, Hayal Bandosu.
Kırgızistan'da düzenlenen 2023 Asya Pasifik İşitme Engelliler Şampiyonası İranlı sporcular 2 madalya kazandı. Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlenen 2023 Asya Pasifik İşitme Engelliler Şampiyonası İranlı sporcular 3 madalya elde etti. Tekvando Pumse dalında mücadele eden Meryem Hodabende 6 madalya, Murtaza Rıza Sefet ise gümüş madalya kazanmayı başardı.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı Altılı Masa'nın 12. toplantısı başladı. TRT Haber'in bildirdiğine göre Altılı Masa'nın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Toplantıda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturuldu. 360.167 çadır kurulumunun tamamlandığı alan drone ile görüntülendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD sosyal medya hesabından deprem bölgelerinde kurulan geçici barınma merkezlerine ilişkin bilgi ve görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı. Geçici barınma merkezi korunum çalışmalarından devam ettiği belirtilen videoda asrın felaketinde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla şu ana kadar 11 ilimizdeki 332 noktada çadır kent alanları oluşturulduğu bilgisi verildi.
Tel Aviv'de Siyonist rejim İsrail polisiyle yargı reformu dahil Netanyahu kabinesinin politikalarını protesto edenler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Benjamin Netanyahu'nun koltuğa geri dönüp gelmesi, geçmiş en aşırı sağcı hükümeti kurmasının ardından hem Filistinlilere saldırılar artarken hem de yargı bağımsızlığın sonu olmakla eleştirilen yargı reformu tasarısının meclisten onay alma sürecinin ilerlemesi karşısında bugüne değin çok büyük protestolar düzenlendi. Yargı bağımsızlığına darbeyle İsrail'in varoluşunun tehlikeye girdiğini bildiren ve sivil itaatsizlik dalgası yaratan protestocular bugünü ulusal sekteye uğratma günü ilan etti. Ellerinde İsrail bayraklarıyla geniş çapta sokaklara dökülen protestocular Tel Aviv'de yolları kapatıp polis bariyerlerini devirdi. Protestoculara aralarında atlı polislerin de olduğu kolluk kuvvetlerinin çok sert müdahale etmesi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanması ve en az 52 kişinin gözaltına alınması liberal çevrelerde infial yaratırken toplumsal gerilimi daha da tırmandırdı.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar. Filistin İnformasyon Merkezi'nin bildiğine göre işgal güçleri Batı Şeria'nın Cenin ve El Halil kentleri ve Kudüs'ün çeşitli noktalarına baskın düzenledi. Baskın sırasında işgal askerleri çok sayıda Filistinli'yi temassız bahanelerle gözaltına aldı. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerine ihlal ediyor. İnsanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor. Geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarına karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor. Buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da gözaltına alıyorlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ile Bakü'de görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ile dün akşam Bakü'de bir araya geldi. Irak-Azerbaycan Cumhuriyeti ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Reşid, ekonomi, yatırım, turizm ve enerji alanlarında ortak işbirliği ufkunun ülke çıkarlarına hizmet edecek şekilde genişletilmesinin önemi vurguladı. Iraklılara yönelik vize yasağının kaldırılması çağrısında bulunarak iş adamlarını yatırıma teşvik etmenin önemini işaret eden Cumhurbaşkanı Reşid, Bakü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bağlantılar Hareketi zirvesi içinde başarılar diledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un nükleer deneme yapmaya karar vermesi halinde Moskova'nın buna gereken cevabı vereceğini söyledi. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, Rusya'nın yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasındaki katılımını askıya alması sonrası Amerika'ya nükleer deneylerle ilgili mesaj gönderdi. Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclise hitabında dediği gibi, eğer Amerika nükleer testlere yeniden başlamaya karar verirse onlarla aynı adım atmaya hazır olmalıyız. Burada kilit sözcük eğer. Eğer Amerika testlere başlamazsa biz de başlamayacağız. Ancak biz en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız dedi. Amerika'nın nükleer testlere başlaması halinde Rusya'nın gereken cevabı vereceği uyarısında bulunan Ryabkov, Cenevre'deki temasları kapsamında Amerikalı temsilcilerle yeni START konusunda görüşme yaptığını da belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşme talep etmesi üzerine ikilinin kısa bir sohbet yaptığını açıkladı. Rusya ile Amerika arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar toplantısına katılan Lavrov ve Blinken sürpriz şekilde bir araya geldi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Blinken, Lavrov'la temasla bulunmayı talep etti. Lavrov, G20'nin ikinci oturumunun kapsamında ayaküstü sohbet ettiği herhangi bir müzakere, buluşma vesaire olmadı dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, 619 milyon dolarlık F-16 savaş uçaklarında kullanılan füzelerin Tayvan'a satışına onay verdi. Pekin'e kızdırması kesin olan satışa Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, alıcının hava sahasını savunmasını, bölgesel güvenliğini ve Amerika ile birlikte çalışabilirliğini sağlama kabiliyetine katkıda bulunarak Amerika'nın ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ediyor açıklamasını getirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran, Avrupa dahil tüm dünya ile ilişkilerini geliştirmek istemesiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Belçika Başbakanı ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Tahran'ın Avrupa dahil dünya ile iyi ve yapıcı münasebetleri koruyup geliştirmek istediğini vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile yaptığı görüşmede terör ve paralı asker akımının yanlış ve yanıltıcı bilgilerinin etkisi altındaki bir hükümetin yüzleşme yolunu seçmesi halinde zarar göreceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı tarafında böyle bir yaklaşımı seçmesi şartıyla sorunları işbirlikçi bir yaklaşımla çözme arzusu olduğunu kaydetti. Reisi sözlerinin devamında, Avrupa ülkelerinin toprakları İran halkının çıkarlarına yönelik komplo ve tehditlerin kaynağı olmamalıdır vurgusunda bulundu. Bilindiği üzere İran'ın bazı kentleri ve noktaları son aylarda Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerde yuvalanan mihraklar, karşıt medya ve hatta kimi batılı yetkililerin desteği ve kışkırtmasıyla kargaşa eylemlerine sahne oldu. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca batılı ve Avrupalı ülkelerden bu gibi yaklaşım ve desteklerine son verilmesini isteyerek onlara uyarıda bulundular. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Belçika Başbakanı ile yaptığı görüşmede Avrupa ülkelerinin teröristler ve karşıt tarafların yanıltıcı ve sahte bilgilerin etkisi altında kalmamaları gerektiğini belirterek İran ile karşı karşıya gelme yolunu seçmeleri halinde zarara uğrayacakları uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Reisi, Belçika Başbakanı ile görüşmede üzerinde durduğu çok önemli diğer bir konunun Tahran'ın diğer ülkelerle ilişkilerine verdiği önemdir. Bilindiği üzere İran'ın 13. hükümeti iktidara geldikten sonra sürekli şekilde komşular ve çevre ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi kendi dış politikasının önceliğine almıştır. Ve bu bağlamda bu ülkeler ile münasebetlerinde özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerinde de ivme sağlamıştır. Ancak bu öncelik Tahran'ın dünya ve bölgenin diğer ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmemesi anlamına da gelmemektedir. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri sürekli şekilde doğrudan Batı'ya, Asya'dan Afrika ve Amerika, Avrupa ve hatta Latin Amerika'ya kadar çeşitli ülkeleri ziyaret edip çeşitli konular ve meseleler hakkında Tahran'ın görüşlerini anlatarak ikili münasebetlerin güçlenmesi ve geliştirmesine vurgu yapmışlardır. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün Belçika Başbakanı ile telefon temasında İran'ın Belçika dahil Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini vurgularken Belçika Başbakanı da iki ülke arasındaki münasebetler ve işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi. Sonuç itibariyle Tahran'a güreni kimi ülkeler ve mihraklar tarafından yapılan haksız ve yersiz suçlamalar ve iddialara ve Amerika'nın yaptırımlarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti komşuları, bölge ülkeleri ve dünya ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmektedir. Ve her geçen gün İran'ın dünyadaki etkinliği ve etkileşimi artmakta ve güçlenmektedir. İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı olarak saygı ve çıkar üzerine tüm ülkeler ile kurulan ilişkilere saygı duyarak bu ilişkileri pekiştirmeye ve güçlendirmeye özel önem vermektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika yönetiminin Kongre tarafından casusluk yasasının uzatılması için baskısıyla ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden tartışmalara yol açan yetkisiz gözetim yasasını uzatmasını Kongre'den istedi. Biden yönetimi Salı günü Kongre'yi büyük tartışmalara sebep olan yetkisiz gözetim yasasını yenilemeye çağırdı ve güvenlik görevlilerinin bunun için Çin ve İran gibi ülkeler tarafından yapılan casuslukları tespit etmek veya bilgisayar korsanlarını durdurmak gibi çok çeşitli dış politika ve ulusal güvenlik hedefleri için kullanıldığını iddia etti. Beyaz Saray yönetiminin çabaları özellikle sert rüzgarlarla karşı karşıya kalacak çünkü birçok cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump'ın güvenlik teşkilatlarına ve gözetimine olan güvensizliğini benimsedi ve bu da bölüm 72 olarak bilinen yasaya uzun süredir şüpheyle yaklaşan mahremiyet savunucularını destekliyor. Bu yasa uzatılmaması halinde 32 Aralık 2023 tarihinde iptal olacaktır. Casusluk planı 2008 yılında FISA denen Dış Bilgiler Gözetim Yasası'nın 702. maddesi uyarınca oluşturulmuştur ve Amerika'nın casusluk ajanlarına istihbarat amaçları için yabancıların internet iletişim bilgilerini sızarak toplamalarına izin veriyor. Ancak bu plan sonuçta Amerika vatandaşlarının mesajlarının da kazara toplanmasına da yol açmıştır. Böylece bu ülke vatandaşlarının mahremiyeti de ihlal edilerek bilgileri deşifre olmuştur. Yasaya karşı çıkıp eleştirenlere göre bu yasa tartışmalı bir yasadır. Çünkü federal hükümete Amerikan vatandaşlarının yabancı hedeflerle temas kurmaları halinde telefon verileri ve mesajlarına ilişkin bilgileri mahkeme kararı olmadan toplanmasına izin veriyor.
Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın 702. maddesinde ancak Amerikan vatandaşlarının özel olarak hedef alınmasına izin verilmemektedir. Kongre 702. maddeyi Dış Bilgiler Gözetim Yasası'nın bir kısmının 2008 yılında düzeltilmesini onayladı. 702. maddesi Amerika'nın eski başkanı George Bush, 11 Eylül saldırılarından ardından izin verdiği yetkisiz dinleme planında kullanılan gözetim türünü yasallaştırıyor. Amerikan Kongresi geçenlerde iki kez bu planı uzatmış olsa da ancak son senelerde iki partinin bu plana desteklere gelen çok sayıdaki eleştirilere de göre giderek hafiflemiştir. Aslında Joe Biden yönetiminin 702. maddenin yeniden uzatılması için çabalarına karşı muhalefet ve direncin artabileceği düşünülüyor. Çünkü Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Adalet Komitesi'ndeki cumhuriyetçileri Donald Trump'ın istihbarat ajanlarına güvenmemesi ve federal polisin yetkisiz gözetimin kullanılmasında geçmişte işlediği hatalarına ortak sayılıyorlar. Bu mesele Biden yönetimi yetkilerinin Kongre'den kendi iddialarına göre hayati ulusal güvenlik tehditlerine karşı olan 702. madde uyarınca casusluk planının uzatılmasını istemelerine yol açmıştır. Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü ve Başsavcısı Kongre'ye yazdıkları mektupta 702. madde ile elde edilen bilgilerin Amerika vatandaşları ve müttefiklerinin de güvenliğini korumakta da kilit rol ifade ettiğini bildirdiler. Ancak bu plan ve yasaya karşı çıkanlar Amerikan İstihbarat ve Güvenlik Servislerinin casusluk girişimlerinin vatandaşlık hakları ve mahremiyetlerinin sistematik ihlali olarak görmektedir. Esasında casusluk girişimlerinin artan ifşaatı ve vatandaşların internet ve temaslarının gözetimi sırasında çok sayıda yapılan hatalar ve elde edilen bilgilerin kötü kullanılması bu bağlamda geniş çaplı itirazlara da yol açmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere mübarek 3 ayın faziletleriyle ilgili bugünkü sohbetimizde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayındayız ve önümüzde Ramazan ayını idrak edeceğiz. Bu 3 ayın fazileti ve önemi İslami değerlerde ve rivayetlerde hep vurgulanarak aktarılmıştır. Müslümanların bu günlerden ve bu aylardan nasıl faydalanabilirler şeklinde sorular gündemde tartışılıyor. Ve biz de bu manevi ve faziletli anları değerlendirmek için özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayından hareketle bu ayların münasebetlerinin faziletleri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam, hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, şimdi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Üç ayların fazileti ve önemi ne demektir? İslam dünyasında ve özellikle İslami rivayetlerde bu üç aylarla ilgili neler söylenmiştir efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beytihi tayyibine't-tahirine'l-ma'sumin. Allah-u Teala cümlemizi başarılı ve tertemiz yaşayan mümin ve Müslüman kardeşlerimizden karar versin. Şaban ayı, Ramazanlık ayı ve geçmiş Recep ayı Allah-u Teala'nın kullarına nispet yarattığı en güzel ve duaların kabul olduğu bir ay olup aynı zamanda Şaban ve Recep ayında Kur'an-ı Kerim'in desturlarının uygulandığı ve aynı zamanda bunların hocası olan ve Natık-ı Kur'an olan Ehl-i Beyt aleyhisselamın doğum yıl dönümleri ve dünyaya gelişleridir. Yani her bakımdan baktığımızda Recep, Şaban ve Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah-u Teala'dan irtibat kurma ayı ve tekamül ayıdır. İnsanoğlu başı boşuna dünyaya gelmemiştir. Bir takım Allah-u Teala'nın bizlere farz ettiği desturları Kur'an-ı Kerim'inde icra ederek ve uygulamak ayı ve aynı zamanda derecesini insanın artırdığı aydır. Derecesi insana nasıl artar? Bir takım sevap işlerle meşgul olaraktan, ekstra işlerden meşgul olaraktan. Evet, bu ayların tabi doğum günlerini kutlamak, bu ayların oruçlarını tutmak, özellikle de Recep Şaban insanın, müminin derecesinin arttığı aylar ve Ramazan ise insanı cehennem ateşinden kurtaran, aynı zamanda cehennem kapılarının kapandığı ay ve behiştin, cennetin kapılarının açıldığı aydır. Her kim Şaban ayında, Ramazan hatta Recep ayında Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre bu aylardan bir günü veya iki günü veya üç günü oruç tutarsa Allah rızası doğrultusunda Allah-u Teala cenneti ki müminler için karar vermiş, bu aylarda oruç tutana Allah farz ediyor. Oradaki yiyecekleri, içecekleri ve nimetleri bu aylarda bir gün oruç tutana nasip etmektedir. Ramazan ayı ise müminin imtihan ayıdır. Zenginle fakirin bir olduğu aydır. Ve aynen farz emeli yerine getirip de mümin insanların günahlarının bağış ayıdır. Allah-u Teala insanları namazdan, oruçtan imtihana çekmekte ve onlara makam inayet etmektedir. İşte o makam, o mevki ve o ilahi rahmet Ramazan ayında nazil olmaktadır. Öyle bir Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayıdır. Yapacağımız emellerin tümünün orada mevcut olduğu, bir kitabın bize nazil olduğu aydır. Meleklerin yeryüzüne indiği aydır. İnsanlarla beraber birlikte ibadet edip Allah'a yönelme ayıdır. Evet, Ramazan ayında cennet insanların üzerine açılırken cehennem insanların üzerine kapanmış bir aydır. Ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah-u Teala şeytanı zincire vurmuştur. İnsanlar nefislerine hakimiyet sağlayaraktan ve Allah'ın yolunda hareket ederekten, oruç tutup namazlarını eda ederekten böylece şeytanı kendilerinden uzaklaştırarak şeytanı nefsine de hakimiyet sağlamaktadır. Böylece Allah-u Teala yarattığı insan kendisine gelmekte ve yarattığı insan yaratılış felsefesini idrak etmekte. Tabi insanoğlu günahkar yaratılmıştır. Bu günahın karşısında tövbe etmesi şart ve Allah'a yönelmesi gereklidir. Bu tövbe Ramazanlık ayında daha fazla insanın gözünün önüne gelmektedir. İnsanoğlu yaşamı neye bağlıdır? Yaşamı ibadete, Allah'a yönelmesine ve kutsal aylarda özellikle de amel etmesine. Bunlar ancak insan için ahiretini korur ve insanın yaşam felsefesini ortaya çıkarır, tekamülünü sağlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam Şaban ayı, Ramazan ayı için bir hazırlık ayı olduğunu söylüyorlar özellikle din alimleri. Şaban ayında insanlar Ramazan için nasıl hazırlık içinde olabilirler? Bu Şaban ayının faziletlerini Ramazan için nasıl kullanmak lazım efendim?
Ben size bir misal vereyim. İnsanoğlunun tabii ve bedensel yaşamı da belli bir hazırlıklar içeren yaşamdır. Mesela Allah-u Teala dört mevsim yaratmış. Bu dört mevsimi peş peşe birbirine bağlantısını sağlamıştır. Bir insan veya bir canlının yaşaması için eğer kışta yaşıyorsa direkmen Allah-u Teala bunu soğuğa atmaz. Çünkü beden yapısı öyledir. Bir insan yazdan kışa direk geçmesi o insanın sağlığına zarardır. Ve o insanın yaşamasını doğrudan müşkil duruma getirir. Ne yapmış Allah-u Teala? Hazırlık ayları bırakmıştır. Mesela kışa geçeceğimse Allah bir ilkbahar, sonbahar karar vermiş. Direkt yazın sıcağından kışın soğuğuna geçmek canlıya zararlıdır. Onun için Allah sonbaharı bizi alıştıra alıştıra soğuğa kışa geçirir ve kıştan da direğmen yaza geçirmiyor. İşte yaza geçebilmemiz için bir ilkbahar şu andaki yaşamaktayız. Bu mevsimi yaratmıştır. Yani her şeyde Allah-u Teala insanı alıştıra alıştıra böylece yaşamını sağlamaktadır. Yazdan kışa değil, kıştan yaza değil. Belki ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ve insanoğlu aynen bir anda Allah ibadeti insana farz etmemiştir. Belki çocukken yaratmış, zayıf olarak yaratmış, güçsüz olarak yaratmış, bunu ibadet yapmasına, itaat yapmasına ve hükümleri icra etmesine bir zaman hazırlık zamanıdır. Nedir? Mesela erkek belli bir yaşa kadar hazırlanır, ondan sonra ibadeti buna farz eder. Ve bundan cezayı ve mükafatı böylece hesap eder. Bu aylar da aynıdır. Şaban ayıdır, Recep ayıdır. Bunlar biraz Ramazanlığa hazırlık ayıdır. İnsan oğlu sevaptan başlar. Yavaş yavaş tutamazsa, eğer yese bile sakıncası yoktur Recep'te ve Şaban'da. Çünkü sevaptır. Ama yavaş yavaş hazırlık içerisinde Ramazan'a, farz ayına, orucun farz ayına hazırlık yaptırır ve o farzı yerine getirebilmek için insanı hazırlama bir ortamı sağlamıştır. Evet.
Doğru.
Şaban ve Recep ayı Ramazanlık için bir hazırlıktır.
Aynen.
Ki insanoğlu kendisini hazır etmesi şarttır.
Doğru.
Sizler muvaffak etsin. Teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Yahya Kamancı hocamızla konuştuk. Üç ayların faziletleriyle ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Irak'ta sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'nin bu ülke topraklarına askeri saldırıda bulunmasına karşı Türkiye mallarına boykot çağrısında bulunması, İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın batılı ülkelerin İran karşıtı politikalarını eleştirmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Irak'ta güvenlik uzmanının Amerika'nın bu ülkedeki teröristlere verdiği desteğe dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Iraklı güvenlik uzmanı Akil El-Tai, Amerikan ordusunun Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde Anel Esed üstünden bu ülkenin doğusundaki Diyala vilayetine terörist naklettiği konusunda uyarıda bulundu. Akil El-Tai, El Malume haber sitesine verdiği röportajda şunları söyledi. Amerika'nın Irak'taki uzun süreli varlığını sona erdirmenin tek yolu, Irak'taki ulusal siyasi hareketler ve gruplardan oluşan bir koalisyondur. Daha önce de Amerikan güçlerinin Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütüne verdiği desteğe dair çok sayıda haber çıkmış ve bazı Iraklı parlamenterler Amerikalılar ile IŞİD unsurları arasındaki işbirliğini ortaya çıkarmıştı.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İslam İran Ordusu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun yurt geleninde geniş çaplı ortak hava savunma tatbikatının dünya medyasında yankı bulması, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami'nin düşmanların iddialarına rağmen İran'da %84 düzeyinde bir zenginleşme söz konusu olmadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu konuyu doğruladığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Rusya'nın nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma kuvvetleri komutanı Igor Kiliyov'un Amerika'nın Ukrayna'daki provokatif eylemleri konusunda uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma kuvvetleri komutanı Igor Krylov, Amerika'nın Ukrayna'da provokatif eylemler gerçekleştirmek ve Rusya'yı suçlamak için kimyasal maddeler kullanmaya çalıştığını iddia etti. Sputnik Haber Ajansı internet sitesi Igor Krylov'dan naklen Amerika'nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birinin Ukrayna olaylarıyla ilgili bir konferans düzenlediğini, söz konusu konferansta Amerika'nın eski Rusya Büyükelçisi'nin Rus güçlerin savaş bölgelerinde kimyasal silahlar kullanmak istediği yönündeki iddiasını paylaştı. Krylov bu bilgiyi Amerika ve suç ortaklarının Ukrayna'da kimyasal provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz diye kaydetti. Rus yetkili bu ayın başında Ukrayna'nın kontrolündeki Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrine kimyasal madde taşıyan bir tren girdiğini belirtti.
Hemşeri gazetesinde Rus yetkilinin Batı'nın sömürgeci siyasetlerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Cezayir'i ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, bir röportajında Batı'nın başvurduğu bağımsız ülkeleri boğma stratejisinin temelde eski sömürgeci yöntemlerin yeniden canlandırılması olduğunu söyledi. Nikolay Patrushev açıklamasını şöyle sürdürdü. Cezayir halkı sömürgecilerin boyunduruluğundan kurtulan ve özgürlük mücadelesinin başarılı bir örneğini yaratan ilk halklardan biridir. Cezayirliler herkesten daha iyi bilir. Sömürgecilik kılı ne olursa olsun her zaman kötülüğü beraberinde getirir. Röportajın devamında Fransızların Cezayir'deki ilk nükleer denemelerinin yıl dönümünde söz eden Patrushev açıklamasını şöyle sürdürdü. Yüz binlerce Cezayirli hala onlarca nükleer patlamanın etkilerinden muzdarip. Uluslararası toplumdan ortaklaşa bu deneyleri ve benzeri olayların hatırlanmasını istememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu gibi suçlar zaman aşımına tabi değildir. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batılı ülkelerin dünyanın her yerindeki sömürgeci politikalarına alaycı bir şekilde vurgu yaparak Batılıların manevi liderlik iddiasına bulunamayacaklarını vurgulamıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dille işlenen günahlar,
sosyal ve bireysel etkileri.
Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sözlerimiz ve dilimizin bizleri nasıl etkileyeceğini ve toplumda ne gibi etkiler bırakabileceğini ele almak istiyoruz. İmam Sadık aleyhisselam iftira ve töhmet hakkında şöyle buyurmuşlardır. Bir mümin din kardeşine iftira attığında tuzun suda eridiği gibi kalbindeki iman erir, yok olur. Geçen sohbetimizde iftiranın başkalarının davranışları, konuşmaları ve ruh halleri üzerinde kötü ve yanlış bir izlenim bırakmak ve yaptırmak anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Şimdi de bir kişi, bir şahıs veya bir eylem hakkındaki yanlış izlenimini açığa vurmazsa ve bunu içinde saklıyorsa o kişiye karşı şüpheli hale düşecektir. Ancak o kişi hakkındaki uygunsuz izlenimini dile getiriyorsa davranışına töhmet denir. Bir insanı söylemediği, kastetmediği veya yapmadığı bir şeyle itham etmek din açısından çok büyük bir günahtır ve kaçınılması gereken azami bir hatadır. Bir kişi veya grup başka bir kişi veya grupla konuşurken üçüncü kişi veya grup hakkında konuşması ve kendi davranış ve konuşmasıyla ilgili yanlış izlenimini dile getirmesi töhmet sayılır. Duyanlar ise bu spekülasyonları duydukları anda kendi kanaatleri süzgecinden geçirerek ya inanırlar ya da inanmazlar. Ancak tam olarak bunların doğruluğu yanlışlığını bilmeleri pek mümkün değil. Dinleyiciler de bu suçlamaları duyduklarında eğer aciz ve saf insanlar iseler iftiracının sözlerinden çabuk etkilenirler ve üçüncü kişiye karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olurlar. Ne yazık ki iftiranın günahı öyledir ki dinleyici iftiracı tepki gösterse bile ve üçüncü kişi hakkında söylediği uygunsuz sözleri kabul etmese bile ahlaki ve psikolojik olarak etkilenir ve üçüncü kişiye olan güveni ister istemez azalır. Bu nedenle iftira ve töhmetin kişiler arası ilişkiler üzerindeki yıkıcı etkisi diğer konuşma ve dilsel günahlar zararlarından çok daha fazladır. Öyle ki iftiranın toplumsal ilişkileri bozduğu söylenebilir. Ahlak alimlerine göre iftira ve töhmet gıybetten daha beterdir. Gıybet çok ayıp ve büyük günahlardan sayıldığı halde gıybet bir kişinin gerçek kusurunun başkalarına ifadesidir. Ama iftira da sanıkta olmayan bir kusur üçüncü şahsa atfediliyor. Açık ve nettir ki toplumda bu tür işler yaygınlaşırsa insanların güvenliği ve itibarı kolayca tehlikeye girebilir. Bir gün şeytanın Hazreti Musa aleyhisselama gelip, "Ey Musa, bir toplumu güvensiz kılmak istiyorsan o toplumdaki iftirayı artırırım. Toplumda iftirayı artırmadan önce gıybetin yatağını hazırlarım. Çünkü bir toplum gıybetten zarar görürse töhmet günahına da düşer." İftira, hedefi vurduğu anda onu paramparça eden, sanığın karakterini ve itibarını yok eden, kalbini sonsuza dek yaralayan bir ok gibidir. Üyelerinin kendilerine, başkalarına iftira atma ve onlara yanlış ve haksız raporlar verme hakkını tanıdığı bir toplumda, üyeleri kendilerini güvende ve emniyette hissetmezler. Birbirlerine karşı sürekli kaygı ve karamsarlık içinde olurlar. Bu tür insanlar birbirlerine karşı nazik olamazlar ve iyi bir işbirliği, beraber çalışma ve bir arada olma imkanı elde edemezler. Böyle bir durumda toplum mahvolur, artık ondan büyüme ve ilerleme beklenemez. Bu nedenle İmam Sadık aleyhisselam ithamların toplumsal açıdan yıkıcı etkilerini göz önünde bulundurarak şöyle buyurmakta: "Kim din kardeşine iftira atarsa aralarında saygı kalmaz."
Tahran Radyosu.
Başkalarına iftira atmak ve etkiletmek günahı tüm toplumlarda tiksindirici ve kınanacak bir şey olarak görülse ve dini öğretileri de bu çirkin davranışı kat'i bir şekilde yasaklarsa, ne yazık ki hala yaygındır. Ahlaki ve insani ilkelere bağlı kalmayan bazı kimselerin arkasından konuşmanın, onlara iftira atmanın en gözde ve insanların beğendiği faaliyetlerden biri olduğu ve bu tür konuların kötü yanlarını pek ciddiye almadıklarını defalarca gördük ve duyduk. Bu insanlar neden bu kadar sevimsiz özelliklere sahip diye de düşünebilirsiniz. Neden ve ne sebeple başkalarının arkasından konuşurlar ve benzeri sorular? Psikologlar zayıf ve gerçekleri saptıran insanların bozuk bir kişiliğe sahip olduğuna inanırlar. Kolayca dedikodu yaparlar, insanlara iftira atarlar. Yani iftira ve gıybet insanların kişisel ve içsel zayıflıklarından kaynaklanır, öfke ve iç huzursuzlukların dolaylı bir ifadesidir. Bu insanlar aşağılanma, utanç ve suçluluk duygularından kurtulmak için kötü ve uygunsuz özelliklerini diğer insanlara, hatta çevre koşullarına atfederler. Örneğin kendini yetersiz hisseden biri çevresindekileri beceriksiz olarak nitelendirir veya karısına sadık olmayan biri onu aldatmakla itham eder. Başkalarının iyiliklerini inkar ederek, onlara iftira ve töhmet atarak kendi tatminini sağlamaya çalışır. Psikiyatristlerin bulgularına göre paranoid kişilik bozukluğu olan kişilerde başkalarını kötülükle, yalancılıkla ve yolsuzlukla suçlamak yaygındır. Başkalarını suçlamak, iftira atmak, töhmet ve suçlamak, antisosyal kişilik bozukluğundan mustarip insanların doğasında var olan özelliklerden biridir. Ayrıca pasif agresif olanlar öfkelerini doğrudan ifade edemedikleri için dolaylı olarak iftira ve töhmet şeklinde ifade ederler. İslam'a göre iftira insanın imanını ve takvasını kaybetmesine sebep olur. İmam Sadık aleyhisselam iftira hakkında şöyle buyurmuştur: "Mümin kardeşine iftira attığında tuzun suda eridiği gibi kalbinde iman eriyip gider."
Thank you.
Dini öğretileri her zaman kişisel gelişimi, ilerlemeyi ve mükemmelliği vurgular. İlerleyen, kendini ve yeteneklerine önem veren, farklı stratejiler benimseyerek içsel yeteneklerini geliştirmeye çalışan bir insan, hareketsiz ve pasif bir insandan çok farklıdır. Çalıştığı ve ilerlediği için etrafındakilerin büyümesine ve başarısına üzülmez, onların başarılarına sevinir, arkadaşlarının ve akrabalarının başarısı ona hareket etmesi için daha fazla motivasyon sağlar. Fakat hayatı hareketsiz ve değişmeden, iyiliklere yönelmeden yaşayıp ahlaki ve manevi faziletler edinemeyen insan bataklık gibidir. Akraba ve arkadaşlarının başarısını, güzel hayatını, ilmi ve mali yönden ilerleyişini müşahede eder, sonra üzülür, öfkelenir ve kıskandığı insanların karakterlerini iftira ve töhmetle yok etmeye çalışır. Başkalarına iftira atmak, din, kültür ve farklı toplumların örf ve adetleri açısından çirkin ve tiksindirici olduğu gibi farklı ülkelerin ceza hukukunda da suç olarak kabul edilmektedir. İftiranın kötü sonuçları kişiye, karakterine ve itibarına verdiği zarar nedeniyle başkalarına iftira atmanın cezaları tüm hukuk sistemlerinde ele alınmıştır. Bu bağlamda İranlı yasa koyucular iftirayı ve başkalarına iftira atmayı cezalandıran özel yasalar ekleyerek bu tür suçları azaltmak için önemli bir adım atmışlardır. Bu kanunlarda gazetelerde veya sanal ortamlarda veya başka herhangi bir suretle bir konuyu bir kişi veya kuruluşa isnat eden ve bunu açıkça ifade eden ve gerçeğe aykırı olarak yayınlayan herkes suç işlemiş olur. Sana kişi veya kuruluş, töhmet atılan kişi veya kuruluşun şikayetiyle mahkemeye çağrılır ve ithamlarını geçerli belgelerle ispat edemezse temelsiz isnat ve iftira suçunu işlemiş olur. İran Ceza Kanunu'nda iftira atmanın cezası 1 aydan 1 yıla kadar hapis olarak kabul edilmiş iftira ve iftira birçok kişiye zarar vermişse daha ağır bir cezadan da söz edilmiştir. Sonuç olarak denilebilir ki iftira ve töhmetin Allah katında makbul değildir. İslam yaşayış tarzında da yeri yoktur. Nitekim Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Müslümanların birbirlerine karşı güzel sözler söylemelerini, hoşgörülü olmalarını, müminlerin kusurlarını ve günahlardan uzak durmalarını istemiştir. Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkilerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.ir'dan takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler. Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlere çeşitli İslami ülkelerde güzel sesiyle tanınan İran diyarından Üstad Muhammed Taqi Muruvvet ile tanışacağız. Birlikte dinleyelim.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetiyle kuşatılan vaziz ve celil olan Allah'ın nuru ile örtülen kimseler, bu Kur'an'ı bilenlerdir. Üstad Muhammed Taki Morovet, İran'da çağdaş tilavetin kıdemlileri ve temelini atanlardan biridir. Parlak karnesinde uluslararası Malezya yarışmalarının birinciliğini taşıyor. Yıllarca İran'da ve diğer ülkelerde Kur'an-ı Kerim yolunda değerli hizmetlerde bulunmuş ve bereketli hayatında asla Kur'an-ı Kerim'den ayrılmamıştır. Sohbetimizin devamında kendisiyle daha yakından tanışacağız.
Miladi 1944 yılında Tahran'da ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'e ilgi gösterdiği için babası Kur'an-ı Kerim ilimleri ve tilaveti öğrenmesi için onu Üstad Fani'ye götürdü. Böylece Üstad Morovet yıllar sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilimlerinde bir yıldız gibi parladı ve İran'da birinci derece Kur'an-ı Kerim hocalarından biri oldu.
Üstadın en önemli çalışmalarını 1973 yılında Malezya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci olması, Kur'an-ı Kerim eğitim kurslarının düzenlenmesi, İran'da doğru ve ilkeli şekilde tilavetinin temellerinin atılması, İslami Kılabı'ndan önce koro ve grupça Kur'an-ı Kerim tilavetin eğitim kurslarının düzenlenmesi ve uluslararası Kur'an-ı Kerim jürileri ve karilerin eğitilmesini saymak gerekir. Burada ilginç olan ise üstadın hiçbir hocası olmaması ve kendi çalışmaları ile Malezya uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında birinci olmasıdır. Üstad kitaplarda yaptığı araştırmalar ve dinlediği tilavetlerle bu başarıya ulaşmayı başardı. Böylece hocası olmadan Malezya yarışmalarında birinci olan ilk İranlı kari olma unvanını da kazandı.
Üstad Morovet, Hicri Şemsi 1354, Miladi 1975 yılında Kur'an'ı ilimler öğrenmek ve bilgi seviyesini arttırmak amacıyla Mısır'a gitti ve bu ülkenin en tanınan ve üst düzeyli hocalarından, örneğin Mustafa İsmail, Abdülbasit, Ali el-Bena, Halil el-Hasri, Abdülaziz Ali el-Fereç, Amir el-Seyyid Osman, Ahmet el-Rezigi ve Şeyh Fethi Kandil'in bilgi ve tecrübelerinden yararlandı.
Malezya'da tilavetin büyük hocalarından yani Mustafa İsmail ile tanışınca ona büyük ilgi ve hayranlık duymaya başladı. Üstad bu konuda şöyle anlatıyor. Merhum Üstad Mustafa İsmail ile ilk görüşmem hakkında şöyle demem gerekir ki 1967 yılında İran'dan ilk kez uluslararası Malezya yarışmalarına davet edilince bu ülkeye gönderildi. Orada ilk kez Üstad Mustafa İsmail'in Melekuti Sesi ile Kuala Lumpur'un Merdeka Camii'nde duydum. Yani onun yüzünü görmeden önce sesine hayran kaldım. Sesi ve manevi tilavet tarzı da ruhumu, bedenimi ve tüm benliğimi ele geçirdi. Öyle ki daha sonra şart daha uygun olursa onu taklit etmeye karar verdim.
Tahran Radyosu.
Üstad Muravat sözlerini daha büyük bir şevkle şöyle devam ediyor. Ne mutlu ki Malezya'da ben ve beraberimdeki arkadaşlarım Üstad Mustafa İsmail'in ağırlandığı yerde ikamet ettik. Biz normal olarak gündüzleri ve genelde tenha olan geniş bir salonda ve bu üstad ile merhum Fuad el-Arusi nezdinde oturur ve onlarla hem sohbet olmaktan feyz alıyorduk. Üstad Mustafa İsmail nezdinde bulunma şerefine nail olduğumuz ilginç konulardan biri ise Kur'an bilgisi ve çeşitli okumalarla ilgili konulardı.
Üstad Muruvvet sözlerinin devamında bizzat ilahi inayet olarak bildi, bu görüşmenin etkisi hakkında şöyle anlatıyor. İran'a dönüşümün ardından her ne şekilde olursa olsun Üstad Mustafa İsmail tilavetlerinin izlerini bulmaya karar verdim. O dönemde İran'da şahlık düzeni egemendi ve dini ve Kur'an-ı Kerim konularına pek ilgi gösterilmiyordu. Ben çok zorluklarla Kahire Radyosu'nun haftada bir kez Üstad Mustafa'nın stüdyodaki tilavetlerini yayınladığını öğrendim. Bunun için ve Üstad'ın sesinden yararlanmak için bir transistör radyo aldım ve Üstad'ın sesini daha iyi duymak için cumartesi gece dam üstüne çıkıyordum. Sonra Üstad Mustafa İsmail tilavetlerini dinleyince onu taklit etmeye çalışıyor ve aynı ayetleri okuyordum. Böylece merhum Şeyh Mustafa ile bağlantım kendisini Mısır'da görünceye kadar gıyabi olarak kuruldu.
İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehû kûfe yekûn. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
Üstad Muruvvet Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavet toplantılarında sürekli bir şekilde katılıyordu. Mısır'ın çeşitli kentlerine gitti ve İslam'ın seçkin karileri ve hocalarının tilavetinden önemli oranda yararlandı. Üstad Muruvvet aynı zamanda bu ülkede birçok tilavet gerçekleştirdi ve Mısır'ın büyük karilerinden alkışlar topladı. Fakat Mısırlı kariler arasında Üstad Mustafa İsmail ile ailevi bağlar kurdu. Mısır'da bulunduğu süre içinde bir süre Üstad İsmail'in evinde misafir oldu ve yakından bu hocanın bilgisinden feyz aldı.
Bu yakın ve kardeşçe ilişki Üstad Mustafa İsmail'in kendi ölümü ardından Üstad Muruvvet'in Kur'an-ı Kerim tilavet etmesine istemesine kadar ilerledi. Nitekim daha sonraları böyle oldu ve Üstad Muruvvet büyük kari Mustafa İsmail'in vasiyetine uyarak yapılan yaz töreninde en güzel tilavetlerinden birini yaptı. Üstad Muruvvet daha sonraları Mısır'ın en büyük Kur'an-ı Kerim bilgini Üstad Seyyidül Nakşibendi'nin yaz töreninde de Kur'an-ı Kerim tilavet etti.
Üstad Muhammed Tagi Muruvvet'in hayatı, çalışmaları ve başarıları hakkında bugünkü sohbetimizi burada noktalıyor ve sizlerden sohbetimizin devamında bizlere eşlik etmenizi umut ediyoruz.
Bizleri Bize görüşlerinizi turkish@irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.farsule.ir adresinden de takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, ilahi nimetlere şükretmenin zaruretlerinden ve temellerinden söz ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Sorumlu olduğumuz manevi görevlerden biri, ben düşündüm ve gördüm, bugün şükretme görevi bizim en büyük görevlerimizdendir. Düşündüm, birkaç kelime şükretmekle ilgili konuşayım. Okuduğum ayet İbrahim suresinden. Ve yine bir vakit Rabbiniz şöyle buyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size nimetlerimi artırıveririm. Çok önemli bir ayettir. Hem teşvik ediyor hem tehdit ediyor. Eğer şükrederseniz devamında nimetlerin artması da vardır. Ve ilahi bereketleri peyderpey gelir. Eğer inkar ederseniz Allah'ın azabı peşinden gelir. Kesinlikle olur. Tarihte hiçbir müstesna noktası da yoktur. Eğer siz Allah'ın şiddetli azabı kendini göstermedi diye düşünürseniz, bu kısıtlı bir yorumdur. Ve eğer bu yorum konusu ortaya çıkarsa, hiçbir istisnanın olmadığı ortaya çıkar. Şükür nedir? Şükür birkaç temel ayağı bulunmaktadır. Birincisi, nimeti tanımak ve ona ilgi duymaktır. Bizim birinci afetimiz, nimete dikkat etmememizdir. Sağlık nimetini hastalanmadan ve sakat kalmadan önce anlayamayız. Gençlik nimetini yaşlanmadan fark edemeyiz. İşin sorunu işte buradadır. Güvenlik nimetini güvensizliğe düşmeden anlayamayız. Kufe halkı Emirül Mü'minin nimetini başlarına Haccac'ın geldiği zaman anladılar. Medine halkı Emirül Mü'minin ve İmam Hasan aleyhisselamın nimetini Müslim bin Akabe'nin başlarına gelip onları katliam edince, kadınlarını iffetsizleştirince, sonra da hepinizin Yezid'in kölesi olduğunu itiraf etmeniz gerektiğini söyleyince anladılar. Halk birer birer geldiler ve önünde itiraf ettiler. Ve itiraf etmeyenin boynunu vurdular. O zaman insanlar eski dönemde Emirül Mü'mininin hükümetinin güvenli ve emniyetli bir hükümet ve halka saygı ve onur hükümeti olduğunun ne kadar değerli olduğunu anladılar. İkincisi, nimetin ondan olmasını bilmektir. Üçüncüsü, Allah'tan teşekkür etmektir. Allah'ın nimeti verdiğini ve vermenin de onun görevi olduğunu dememektir. Hayır, Allah-u Teala karşısında borçlu olmaktır.
Şimdi sıra bir sonraki basamaktadır. Eğer sonraki basamaklara ulaşırsanız bu da bir nimettir. Ondan yararlanın ve ayağınızı üzerine koyun ve yukarı çıkın. Merdivenlerin basamaklarına ulaşın. Fakat ayağını üstüne koymayan ise şükretmemiştir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)